Ayrım 4. Keten helva yiyen Kızılderili. Piri Reis haritasının Amerikan kıyılarına 10 tane papağan resmi kondurur. Amerika'da yaşayan hayvanlar arasında denizciler sayesinde gördüğü de papağandır yalnızca. Amerika topraklarına kulaktan dolma çizdiği diğer hayvan resimleri yılan dışında pek bir şeye benzemez. Piri Reis üzerine araştırma yapan Profesör Doktor Afet İnan, haritanın Amerika kısmında lama ve puma resimlerinin olduğunu belirtir. Ama Piri Reis ayrıca altı boynuzlu öküz ve maymun köpek karışımı hayvanlara da yer verir. Reis'in çizdiği ve ne olduğu tartışma götürmez hayvanlar Afrika kıyılarındadır. Haritanın bu kısmında bir fil ve deve kuşu çarpar gözümüze. Kendisi de hayvan derisini çizili olan haritanın en ilginç resmi üst taraftadır. Bu resimde büyük bir balık üstünde ateş yakmış bir kadın ve bir erkek görülür. Yanlarında bir boş sandal ve az ötede de kendilerini gemiden izleyen üç denizci vardır. Piri Reis şu açıklamayı yazar resmin yanına. Önceki zamanlarda San Volran'dan, parantez içinde Santa Brandan, adındaki bir papazın yedi denizi gezdiğini söylerler. Adı geçen papaz ve diğerleri bir balığın üzerine çıkıp kuru yer sanarak ot yakmışlar. Balığın sırtı kızınca denize dalmış. Bunlar da sandala binip gemiye kaçmışlar. Bu durum Portekizlilerden alınmamış olup eski dünya haritalarından yayılmıştır. Bir dönemin haritaları nice öykü barındırır içlerinde. Piri Reis'in haritasında adı geçen Santa Brandan efsanesi de bunlardan biridir. Bu öykü Orta Çağ Avrupa'sında dillerden düşmezken Piri Reis aynı öyküyü eski dünya kitaplarından aldığını açıklar. Üstünde ateş yakılan balık ise hiç şüphesiz ki balinadır. Parantez içinde fotoğraf 9. Balina öyküleri arasında dünya edebiyatında en çok bilineni Moby Dick adlı eserdir. Bir beyaz balinanın ve onu avlamak isteyen Kaptan Ahab'ın öyküsünü içeren kitabın yazarı Herman Melville'i 1856 yılının Aralık ayında İstanbul'da gezinirken görürüz. Melville 16 Aralık günü şunları yazar. Boğaziçi'ndeki 2. Mehmet Hisarı'nın padişahın adının Arap harfleriyle yazılışına benzediği söyleniyor. Ruhu hakkında bir fikir verebilir. Adlarını buz üzerine yazan çoktur ya, sarp kayalar üzerine yazdıran pek azdır. Parantez içinde fotoğraf 10. Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet'in, Sultanahmet Camii ise 1. Ahmet'in imzasını taşır. Caminin altı minaresi üstünde toplam 16 şerefe bulunmasının nedeni 1. Ahmet'in tahta çıkan 16. padişah olmasıdır. Gizemli bir kenttir İstanbul. Sırlarını öğrenmek isteyen onunla dost olmayı başarmalıdır. Ama hiç de kolay değildir bu. Yeryüzünde İstanbul kadar dost kazığı yemiş, kartvizit olarak kullanılmış bir başka kent yoktur çünkü. Eyüp'teki Nişancılar Camii'nin duvarındaki Sultan Murat Çeşmesi'nin üstünde şu dizeler okunur. Ben de Rıfi söylediği bir beyt ile mısrağında tarih oldu ayan. Eyledi bu Dilcü Çeşmeyi Mihrimah Sultan Çün Mahmut Han. Çeşmenin kitabesinde adı geçen Mihrimah Sultan, 2. Mahmut'un Hoşyer kadından doğan kızıdır. Zayıf bir bünyeye sahip olan Mihrimah Sultan öylesine düşkündür ki babasına sürekli olarak "Allah bana babamın ölüsünü göstermesin" diye dualar etmektedir. 2. Mahmut'un da en gözde kızı Mihrimah Sultan'dır. Padişah narin bir yapıya sahip olduğu için 24 yaşında evlendirir kızını. Ama evliliğin yaramadığını görünce damadı azil eder ve Bursa'ya sürgüne gönderir. Kızının ricalarını kıramayınca da tekrar İstanbul'a getirilmesi emrini verir. Mihrimah Sultan'ın kocası da 1. Meşrutiyet'e karşı çıkan Vehbi Molla'nın üstlerinde resim olduğu için haritaları abdest kuburuna attırmasına neden olan damat Sait Paşa'dır. 2 yıl evli kalan Mihrimah Sultan, 31 Ağustos 1838'de bir daha hiç açmamak üzere yumar gözlerini. 2. Mahmut son görüşünde "Dualarım kabul oldu baba." diyen kızının acısını çok fazla dayanamaz ve kısa bir süre sonra o da ölür. Padişahın kederden verem olduğu söylentisi saray avlularından dışarı çıkar ve halk arasında dilden dile yayılır. 2. Mahmut, divan yolundaki Esma Sultan Sarayı'nın arkasına gömülürken yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaktadır. 2. Mahmut türbesinin köşesinde bulunan çeşmenin İstanbul'da bir benzeri yoktur. Yekpare mermerden oluşan bu çeşmenin üstünde yine mermerden yapılma bir küre konmuştur. Divan yolu küresi diye bilinen çeşmenin duvardan kopuk oluşu onu ayrıcalıklı kılar. Çeşmenin musluğu ve yalağı da hacmine oranla oldukça küçüktür. Bu konuda Günkut Akın'ın Tarih ve Toplum dergisinin Aralık 1989 tarihli sayısındaki yorumu şudur. Söz konusu yapının sınırlı boyutlarına karşın tasarımını belirleyen anıtsal kitle kuruluşu da bir çeşmeden çok bir anıt karşısında bulunduğumuzu düşündürüyor. Parantez içinde fotoğraf 11. Mimaride biçim olarak küre Fransız devrimi sırasında moda olur. Küre, doğaya dönüş rüzgarına kapılan Fransız devrim mimarisinde çokça çıkar karşımıza. Bu dönemin küre projeleri dev ölçülerde olduğu için çoğu gerçekleşmez. Öyle ki C.N. Lidox bir çiftlikte çalışan işçilerin oturması için küre şeklinde bir yapı çizer. Fransa'nın en önemli mimarlık hocalarından olan Eyal Boll de Newton'un anıt mezarı için 150 metre çapında. Evet, yanlış okumadınız. Tam 150 metre çapında bir küre önerir. Mimaride kürenin doğal bilimlerin bulgularına bağlılık anlamına gelmesi, onu aydınlanmanın, laik düşüncenin de simgesi yapmaktadır. Günkut Akın, Divan Yolu gibi aydınların oturduğu bir cadde üzerine böyle bir anıt konulmasının rastlantı olamayacağına dikkat çeker. Biz de dikkatleri İstanbul mimarisinde küre kullanımının, 2. Mahmut'tan sonra tahta oturan 2. oğlunun döneminde de devam ettiğine dikkat çekelim. Babasının ölümü üzerine tahta çıkan Abdülmecit, Tophane kıyısına bir saat kulesi yaptırır. Saat kulesinin hemen yanındaki Nusretiye Camii de babası tarafından inşa ettirilmiştir. Kulenin saatin bulunduğu dördüncü katındaki konsollar üzerinde küreler vardır. Zaman kavramında geri dönüş olmadığı için ileri, hep ileriyi gösteren bir saat kulesinin mimarisinde aydınlanmanın, laikliğin simgesi sayılan kürelerin kullanılmasının rastlantı olduğu düşünülemez. Ne ilginçtir ki Abdülmecit'in ardından tahta oturan kardeşi Abdülaziz döneminde bir yangın sonrasında yeniden yapılan Kasımpaşa Camisi'nin kubbesinin yanındaki köşelere de dört küre konulur. İkinci Mahmut Türbesi'nin köşesindeki çeşmenin üstüne konulan küre, onun, usunun ve suyunun bir araya geldiği yegane anıt çeşme yapmaktır. Bu özelliğiyle de Divan Yolu küresinin dünyada eşi benzeri yoktur. Us, muslukla evcilleştirir suyu. Bu hiç de kolay olmaz ama. Kanuni dönemindeki sokak çeşmelerine takılan Burmalüle adlı musluklar, Tanrı nimeti olarak kabul edilen su üzerine otorite kurmasını sindiremeyenler tarafından kırılır. Tepkinin asıl nedeni ekonomiktir oysa. Belirli saatlerde suyun akışına izin veren muslukların çeşmelere takılışı, evlerin arka bahçelerinde yapılan sebzeciliği zora sokar. Bu da aile bütçesine katılan paranın eksilmesi anlamına gelir. İstanbulluları Tanrı adına isyan etmeye iten neden budur. Zengin ailelerin konaklarının yakınlarına çeşme yaptırıp üstlerine dini sözcükler yazdırmaları halk arasında hayırsever kişi olarak tanınmalarına yol açar. Oysa bu çeşmelere sonradan yapılan ilavelerle su konakların özel hamamlarına akıtılır. İstanbul'un din sömürüsü yaparak çıkar sağlama tarihinde çeşmelerin bile kullanıldığını görürüz. Piri Reis'in Amerika haritasından kalkıp İstanbul'a, içimizdeki yangını söndüren çeşmelere ve zamanı gösteren saat kulelerine geldik. Neden mi? Onları yanımıza alıp Amerika'ya geri döneceğiz çünkü. Oyalanacak durumda değiliz. Zaman su gibi akıyor. Amerika'ya beyaz adamın adım atışının 400. yılı kutlamaları nedeniyle büyük bir fuar düzenlenir Chicago'da. Bu organizasyon Osmanlı mallarının Amerika'ya tanıtım ve ticari bağlantılar amacıyla gemilere ikinci kez yüklenmesi demektir. 1876'da Philadelphia'da düzenlenen fuara katılan ülkeler arasında Osmanlı Devleti de vardı. Chicago fuarında açılan Osmanlı pavyonu büyük ilgi görür. Sergiyi gezenler arasında 2. Abdülhamit'in zulmünden kaçıp Amerika'ya kadar giden Ubeydullah Bey de vardır. Amerika sokaklarında 2,5 yıl bağıra çağıra keten helva satarak geçimini sağlayan, büyük olasılıkla da ilk kez bir Kızılderili'ye İstanbul'un keten helvasını tattıran Ubeydullah Efendi'nin Süleyman Bustani Bey ile birlikte çıkardığı Chicago Sergisi adlı dergide bir modelde olsa tarihi çeşmelerimizden birinin okyanusu aştığını okuruz. Çarşıda yalnız Kuyumcuyan isimli bir Ermeni vardır ki bu kuyumcu 1 metre yükseklik ölçüsünde Somgümüş'ten meşhur Sultanahmet Çeşmesi'nin aynen modelini yapmış ve sanayi ürünleri resmi dairesinin en seçilmiş yerinde teşhir etmişti. Gerçekten sanatla yapılmış şeylerin en nefislerindendi. Çeşme üzerindeki yaldızlı kitabeler, kuşaklar altınla, kabartma olarak gayet dakik suretle işlenmiş, aslının hiçbir noktası eksik bırakılmamış idi. Buna 25 bin lira kıymet takdiri olunmuştu. Sultanahmet Çeşmesi'nin modelinin Amerika'da mı kaldığını, yoksa satılmayıp İstanbul'a geri mi getirildiğini bilemeyiz. Ama İstanbul'da yapılan ve Atlas Okyanusu'nu gemiyle açtıktan sonra geri getirilmeyen bir saat kulesinin öyküsünü okuyabiliriz. Resneli Niyazi'nin isyan günlerinde Makedonya dağlarında dost olduğu Geyik'in, İstanbul'da uğradığı zulüme eleştiren yazılarıyla tanıdığımız gazeteci Ahmet Samim, 1910 yılının 9 Haziran akşamı Azrail'le olan randevusuna doğru yürürken, Meksika'nın kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yapılan saat kulesi de tamamlanmak üzeredir. Parantez içinde fotoğraf 12. Saat kulesinin sandıklara konulan parçaları Meksiko City'de birleştirilecek ve üzerindeki taş plaketi şu yazılacaktır: Meksika'daki Osmanlı kolonisi. Tarih 9 Eylül 1910. Meksika'ya kadar gel ve Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün lideri olan Marcos'u selamlama. Hiç olur mu? Elbette olmaz. Öyleyse gizlendiği şu 6 kentte arayalım yerli hareketinin liderini: Margaritas, Altamirano, Rancho Nuevo, Comitan, Ocosingo, San Cristobal. Bu 6 kentin hangisinde mi rastlarız Marcos'a? Hepsinde. Çünkü Zapatist direnişçinin en güçlü olduğu bu 6 kentin baş harfleri Meksika yerlilerinin önderinin de adı olmuştur. Saray haremindeki Amerika. Haritaya bakıp hayal kurmayı çocukluğumdan beri severim. Hiç görmediğim, büyük olasılıkla da göremeyeceğim kentlere, kıyılara ve adalara düşlerimde ulaşır, hiç tanımadığım insanlarla dostluk kurarım. Bu yüzden olsa gerek, birazcık da hüzün vericidir haritalar. Yüreğinde yolculuk özlemi olup da hayatı dar bir alana tutsak olanlar için acının resmidir her harita. Topkapı Sarayı'nın harem dairesini gezerken bir cariyenin göğsünde sakladığı ve her gece yatmadan önce mutlaka açıp baktığı bir haritayı düşünürüm. O harita Piri Reis'in haritası olabilir mi? Topkapı Sarayı'nı müzeye dönüştürme çalışmaları sırasında bulunur Piri Reis'in haritası. 1929 yılında ve sarayın harem dairesinde. Bir cariyenin göğsünde sakladığı için parfüm mü kokuyor sandınız? Ne gezer? Üstünde yemek lekeleri, kırıntıları vardır. Bu da üstüne çizildiği ceylan derisinden dolayı Kolomb'un Kızılderililerle ilk karşılaşmasının anlatıldığı haritanın haremde yemek örtüsü olarak kullanıldığını gösterir. Piri Reis'in haritasında Kolomb'un çizdiği ve bir dönem denizcilerin göz bebeği olan haritanın da izleri görülür. Bunun en belirgin özelliği Piri Reis'in Küba'yı bir ada olarak değil, ana kıtanın bir parçası olarak çizmesidir. Kolomb, Amerika'ya ikinci seferini yaptığı 1494 yılında Küba'nın ada olmadığına öyle inanır ki gemide bulunan noter Fernand Perez de Luna'ya bir belge düzenlettirir ve bunu tüm denizcilere imzalattırır. 12 Haziran 1494 tarihli bu belgede Küba'nın bir kıta olmadığını söyleyen herkesten 10 bin maravides sikkesi ceza alınacağı yazılıdır. Bir de aksini iddia edenin dilinin kesileceği. Şüphesiz ki dil korkusu yerine Kolombo olan güveninden dolayı Küba'yı ada olarak çizmeyen Piri Reis, Haiti adasını da kuzey-güney doğrultusunda gösterir. Haiti doğu-batı doğrultusundadır ama Kolomb, Marco Polo'nun seyahatnamesinin etkisinde kaldığı için bu adayı Japonya sanmış ve haritasında kuzey-güney doğrultusunda çizmiştir. Bu yanılgı da Piri Reis'in haritasına Kolomb'un haritasından taşınmıştır. Piri Reis'in haritasında okuyanı en çok şaşırtan, ilgisini çeken bölüm hiç şüphesiz ki şurasıdır. Merhum Kemal Reis'in İspanyalı bir kulu vardı. Bu kişi Kolomb'la 3 defa o ülkeye gittiğini söyleyerek, Kemal Reis, Piri Reis'in amcası olup Akdeniz'de korsanlık yapan, kadınların ağlayan çocuklarını "Sus, yoksa Kemal Reis gelir." diyerek korkuttuğu ünlü bir denizcidir. Piri Reis'in denize sevdalanmasına neden olan da amcasından başkası değildir. Ünlü Amerika haritasını da zaten amcasının 1511'de ölümünden sonra çekildiği Gelibolu'da hazırlamıştır. Ama asıl önemli olan Kolomb'un 3 seferine de katılan İspanyalı kulun kim olduğudur. Bu sorunun yanıtını aramak üzere 3 Ağustos 1492'de Amerika'ya doğru yola koyulan Kolomb'un yanına gidelim. Yolculuğun 65. gününde Kolomb'un gemisi Santa Maria'da bayram havası eser. Daha hızlı olduğu için önde giden Nina adlı geminin direğine karanın göründüğü anlamına gelen işaret flaması çekilmiştir çünkü. O sırada Kolomb'un yanında bulunan Rodrigo adlı denizci çok yaklaştıklarını ama görünenin kara olamayacağını söyler. Çok geçmeden de yanılgıya siyah bir bulutun neden olduğu anlaşılır. Umutları kırılan denizciler isyan ederler bu duruma. Onları yatıştırmak isteyen Kolomb'a ellerine ne geçerlerse fırlatırlar. Kolomb kamarasına çekilirken Rodrigo kaptanın peşinden gider. Güverteye geri döndüğünde ise Kolomb şu konuşmayı yapar. Arkadaşlar, çok zahmetler çektiniz ve çektik. Meçhul enginlerde yürüdük. Başarı herhalde yakındır. Size rica ediyorum, 3 gün daha sabrediniz. Eğer bu müddet zarfında da kara görünmezse, dilediğiniz gibi geri döneceğime söz veriyorum. Denizcilerin yatıştığını gören Kolomb, denize bir filika indirilmesini emreder. Amacı, aynı konuşmayı Nina ve Pinta adlı gemilerde de yapmak ve isyanı bastırmaktır. Bu uğraşı sırasında yanına çok güvendiği bir denizciyi de almıştır. Rodrigo. İsyandan 2 ya da 4 gün değil, tam 3 gün sonra kara görünür. Gören de Rodrigo'dur. Ama Kolomb, vaat ettiği mükafatı ona vermekten çekinir. Bunun nedenini okumak üzere, Kolomb'un 1928 yılında Paris Kütüphanesi'nde bulunan hatıratının kaynak gösterildiği Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nın Ağustos 1979 sayısını almalıyız elimize. Albay Abdurrahman, parantez içinde Abdurrahman Aygün, imzasıyla yayınlanan Amerika'yı Keşfeden Türk Müydü? Başlıklı yazıda Kolomb'un günlüğünden şu alıntı yapılır. Bu zat gelişi güzel bir tayfa olmayıp Müslüman Bahriyesi'ne mensup idi. Gizli din ve isim taşıyordu. Bunu benden başka kimse bilmiyordu. Ben de yeni dünyanın keşfi şerefini resmen bir Müslümana vermek istemediğimden mevcut mükafatı kendisine teslim etmedim. Rodrigo Türk olabilir mi? Bu soruyu soranlardan biri de Abdurrahman Aygün gibi harita uzmanı olan Sabri Tümer'dir. Harp okullarında topografya dersleri vermiş olan Tümer, Amerika'nın Keşfinde Türkler adlı kitabında kanaatini şöyle açıklar. Takma adı Rodrigo olan bu Türk denizcisi, Kemal Reis'in güvenilir bilgili korsanları arasındadır. Hassaten Kemal Reis'in tertibiyle İspanyollara esir düştüğü kanaatindeyim. İspanya'da kaldığı uzun müddet esaret hayatında forsalıktan kurtulmak için bir iltizam Hristiyanlığı kabul etmiş görünmüş ve adını da değiştirmek zorunda kalmıştır. Ve tüm bu seyahatlerde bilhassa Amerika'nın keşfinde mühim rol oynamıştır. Sabri Tümer, İngiliz yazar Samuel Eliot Morrison'un Christopher Columbus Mariner adlı kitabını dayanak yapar düşüncesine. Bu kitapta Morrison, hapishaneden çıkarılan 3 Müslüman forsanın Kolomb'un 3 seferine de katıldığını yazar. Tümer ayrıca Barbaros'un Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdiği bir mektupta Rodrigo'nun bir Türk olduğunu açıkladığını da belirtir. Piri Reis yararlandığı kaynakları açıklamıştır haritanın sol alt köşesinde. Bu bölümde Kolomb'un batı tarafında yaptığı haritanın da adı geçmektedir. Buradan da açıkça anlaşılıyor ki Kolomb'un haritalarından biri Piri Reis'in elindedir. Kolomb'un Amerika'ya yaptığı 3. seferde çizdiği haritanın da Topkapı Sarayı'nda bulunduğunu ve tüm dünyanın aradığı bu haritanın İstanbul'a nasıl ulaştığına dair hiçbir bilginin olmadığını söylemek şüpheleri azaltır mı yoksa çoğaltır mı orası size kalmış. Kolomb'dan önce Amerika'ya gittiği anlaşılan Rodrigo'nun kimliğinden daha önemli olan Piri Reis'in amcası Kemal Reis'in Atlas Okyanusu'na çıkıp çıkmadığıdır. Piri Reis'in 1526 yılında Çanakkale'de Sultaniye ve Kilit Bahir kalelerinde yazdığı Kitab-ı Bahriye adlı eserinden Amerika'nın keşfini anlattığı şu dizeleri de oluşturmaya çalıştığımız Işık Demeti'ne katalım. Hangi tarihte bulundu iş bu yer? Anlatayım, tarihçiler bak ne der. Tarihi hicret bu idi o zaman, ta 870 idi o tam o an. İş bu tarihte bulundu o zemin, ismine Antilya dediler onun. Hicri takvimde 870 yılının miladi takvimdeki karşılığı 1465'tir ki bu tarih Kolomb'un Amerika'ya ayak basışından 27 yıl öncedir. Elimizde bulunan en gelişmiş inceleme gemisinin adı Piri Reis'tir. 17 Ağustos 1999'da yaşanılan depremden sonra tüm gözler Marmara Denizi'ndeki fay hattına çevrilir. Piri Reis'e çok iş düşer ama gemi ortalıklarda görünmez. Nedenini 4 Mart 2002 tarihli Posta gazetesinde çıkan haberden öğreniyoruz. Denizde her türlü incelemeyi yapabilen Piri Reis gemisi, geçmişte depreme karşı fay hattı araştırmaları da yapmıştı. Ancak Piri Reis bir süredir IMF kurbanı. Geminin 10 elemanından 4'ü ayrıldı. Bunlar kaptanlar ve aşçıydı. IMF'ye yeni personel alınmayacak sözü verildiği için devlete ait Piri Reis'e de yeni eleman alınamıyor. Gemi İzmir'de iskelede bekliyor. Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ergun, kaptan istemiş, kapatılan kamu bankalarından bir müdür yollanmış. Tabii bankacı kaptanın işini yapamıyor. Hey gidi koca Piri Reis, Amerika'nın haritasını çiz, Ama ülkeyi Amerika'nın sömürgesi haline getiren milliyetçi muhafazakar politikacılar yüzünden IMF'ye yenik düş. Amerika'nın haritasını çizmekten, ülkenin geleceğini Amerika'ya çizdirmeye. Nereden kalkıp nerelere geldik?